Madde ve T. Yazan Gürsel Korat. Seslendiren Ender Yiğit. Bu öykü yazarın İletişim Yayın Evi'nden çıkan Çizgili Sarı Defter kitabından alındı. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Utancım halimi anlatmaya engel oluyor.
Yaşlı adam balkonda oturuyordu. Elinde bir küçük ayna vardı. Sarkmış yanaklarından fışkıran iki haftalık sakalına diğer elini sürdü. Gerçekte aynaya bakmıyordu. Aynadaki hayalinin kendisini seyrettiğine inanıyordu. Aynaya bakamazdı. Çünkü gözlerinin görmediğini sanıyordu. Bununla birlikte kör taklidi yaptığı da yoktu. Küçük aynada bir burun gördü. Az aşağıda dişsiz bir ağız. Beyaz kıllar sarkmış bir gerdan. Aynayı yukarı doğru hareket ettirdi. Gözlerini hızla geçti. Parlayan kel kafanın tümseyinin daha yukarısına bakamadı. Çünkü görüş alanının ötesinde kalıyordu.
"Kafası kıymık," dedi.
"Kafama sıçayım" demenin felçli diliyle söylenişiydi bu.
"Aman amana,"
diyerek doğruldu. Karnı kuruluyordu. Hayır, içeriden burkuluyordu. Felç yüzünden azıcık sürüklenen sol ayağıyla boğuşarak tuvalete doğru seyirtti ama ishal onu yolda yakaladı.
"Kafası kıymık kim tuttum?"
"Kafama sıçayım ki nohut yedim."
"Cemal kırmızı."
"Gel bak şu şeye." Karısı apar topar yanına geldi. Adamın yeni yıkanmış pantolonunun içine etmesine duyduğu öfkeyle "Gir çabuk içeri!" diye onu azarladı. Adam artık işini bitirmiş olmanın rehavetiyle banyoya girdi. Kadın yeni çamaşırlarla banyoya geldi. Bizimkini öylece dikilip dururken buldu. Adam çocukluğundan kalma suçluluk duygularıyla boynu bükük duruyordu. "Hadi dikilmesene, çıkarsana pantolonunu," dedi kadın. Adam oralı değil gibiydi. Elini cebine soktu, parmaklarına rastlayan şeyi merak etti, çıkarıp baktı. Günlerdir damağını acıttığı için kullanmadığı ve çıkartıp cebine koyduğu üst çene takma dişleriydi elindeki. Kadın, "Dişlerini değil pantolonunu çıkart," diye üsteledi. Adam ellerini duvara dayayıp ayaklarını birbirinden ayırdı. "Sen çıkart" demek istiyor olmalıydı. Kadın diyerek pantolonu sıyırdı. Adamın bir elinde takma dişi duruyordu. Alt çene dişleri kim bilir neredeydi. Kadın adamın donunu da sıyırdı. Keskin bir saldırı yapan pis koku kadının öfkesine öfke ekledi. Adam düşmemek için duvara tutunarak debelenme yoluyla bu giysilerden kurtulmak istedi. Pisliği çiğnedi. Adamın kendini yıkayacak ne hali ne de isteği vardı. Karısı bir tas suyu bu yaramaz çocuk kılıklı ihtiyarın kıçına biraz da öç alır gibi boca edince "Uf uf!" diye irkilen, titreyen adam dönüp kadına bir yumruk vurdu. Kadın hem ağlıyor hem de söyleniyordu şimdi.
"Şu ihtiyar halinde bile beni döven herif kahrol emi."
Bu sözler ağlayan bir çeneden dökülmesine karşın kadın ağlamak gerektiğini düşündüğü için ağlayamıyor olmalıydı. Öfkeyle "Al donunu!" diye hırladı. Elindeki beyaz nesnenin ne olduğunu anlayamayan ihtiyar, bir anımsama ya da bir çağrışımla olmalı, donu bir takke gibi başına geçirdi. Bir yandan da titriyordu. Kadın çağıl çağıl su dökerek adamın ayak diplerini temizledi. Onu temiz tarafa doğru sürüklemek istedi. Beriki ise hala karısının su dökeceğini sanarak direniyordu. Kadın donu bir an göremeyince arandı. "Donun nerede?" diye yerlere bakındı. Sonra doğrulup öfkeyle adamın kafasındaki donu kaptı, büyük bir güçlükle giydirdi. Yeni bir pantolon giyen adam hala elinde üst çene dişlerini tutuyor, bir yandan da su saldırısından kurtulmuş olan gövdesinin pamuklu kumaşlar içindeki serin rahatlığını hissediyordu. Kadının uzattığı bastonu reddetti. Bu tavırda bir zamanlar torunlarına dede sözcüğünü yasaklaması da gizliydi. Yüksek gururunu kıran titrek gövdesine inatla duvarlara tutuna tutuna ama bastonsuz balkona çıktı. Kadın banyoyu temizliyor, bir yandan da ağlıyordu. Adam balkonda, ikindi güneşinin altında bekleyip duruyordu. Oturuşunda gerçekten bir bekleyiş vardı. Azrail'in insan kılığında geleceğini öğrendiği çocukluk günlerinden beri, bazı insanları önce Azrail sanmayı huy edinmişti. Bazen aynadaki hayalini Azrail sandığı bile olurdu. Ancak kendini kör saydığı günden beri kendisinden korkmaz olmuştu. Gürültüyle geçen bir otomobile doğru başını çevirdi. Göremiyordu. Yüzüne konan bir sineği yavaş bir el hareketiyle kovdu. Sinek yine aynı yere kondu. Adam bıkkın bir şekilde elindeki şeye yeniden baktı.
"Hufva!"
dedi. Gözlük demekti ama nerede olduğu belirsizdi. Takma dişlerini gözlüksüz takmak zorundaydı. Ters takabildi, uğraştı, olmadı, sıkıntıyla üst çene dişlerini saksıdaki çiçeklerin dibine koydu. Alt çenenin takma dişleri hala kayıptı. Adam ateşinin yükseldiğinin farkında değildi. Uykusu geldi sanarak epeyce eskimiş olan oynak koltuğuna yayıldı. Üşüyordu. İçeri bağırdı.
"Bah, atafuzu!"
Kadın biraz sonra içeriden başını uzattı, el işaretleriyle anlaştılar. Kadın bir battaniyeyle dışarı çıktığında adamı doğrulmuş buldu. Hızla içeri girmeye çalışıyordu ve kötü bir koku yayıyordu. Kadın bütün bu olanları bir an düş sandı. Banyoda yine benzer şeyler yaşandı. Adamın ateşini fark eden kadın, onu bu kez giydirmeden çırılçıplak yatağına yatırdı. Adama çişi gelirse hemen tuvalete koşmasını tembihledi. O da peki anlamında baş salladı.
"İdi, idi,"
dedi. Kendisi için mutfakta hazırlanan lapadan habersiz, karyolada gözlerini tavana dikmişti. Ara sıra yan dönmeye çalışıyordu. Her kıpırdayışında epeyce eskimiş olan karyoladan çik yuk gibi gıcırtılar işitiliyordu. Çıplaklığı hoşuna gitmişti. Uykusu yoktu ama gözlerini açamıyordu. Belki de açıktı da bir şey göremediğini sanıyordu. Elini içinden geçen bir türkünün ritmine uygun olarak biraz salladı. Cik cuk sesleri çıkaran bir kuşun eline konduğunu sanarak nefesini tuttu. Gözlerini açtığında ya da görmeye karar verdiğinde elinin altında meleyen bir kuzu vardı. Telaşla doğruldu, bilinçsiz bir tepkiyle pirinç karyolanın altına doğru uzanırken yere düştü. Eline geçen bir şeye kafasını sokmaya çalışarak doğruldu. Kadın içeri daldığında adamı bir kadın giysisini başına geçirmiş buldu. Adam,
"Ben kuzu çıktı cam ahıldan,"
dedi. Kadın, adamın biraz anlaşılır konuştuğuna değil, ahırdan kuzu çıkartmasına şaştı. Çünkü ne ahırları ne de kuzuları vardı. Bir dehşet duygusuyla ürperen kadın, adamın karnını tutarak büzülmesi karşısında kendini tutamayıp yüksek sesle ağlamaya başladı. Adam da
"Anne!"
diyerek ağlıyordu. Çocuk gibi debeleniyor, 2 haftalık sakallarının çevrelediği dişsiz ağzı adamı sanki bebek taklidi yapan acayip bir yaratığa dönüştürüyordu. Kadın adamı yattığı yerden kaldırmak yerine bir rehen suyla geldi. Adamı temizledi ve kocaman bir çarşafı tıpkı bir bebek bezi bağlar gibi adamın boşaltım organları çevresine doladı. Kadın sinir taşkınlığı içinde gülüyordu bunları yaparken. Adamsa tavanı seyrediyor, parmağını emiyordu. Gece yarısına doğru birkaç kez altı değiştirilen adamcağız çok bitkin bir şekilde uyuyakalmıştı. Kadın bütün bu olanlardan yıkılmış gibiydi. Korkuyla ağlıyordu. Bir odada biri ölümcül durumda olan 2 yaşlı insan baş başaydılar. Ve kadın kendini yapayalnız hissediyordu. Adam sanki biraz önce ölmüştü de kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Ağlıya ağlıya gözlerine çapaklar toplanan kadın, adamla geçirdiği ağır koşullarla dolu yaşamına mı acıyor, yoksa o yaşanmış yıllara özgü enerjiyi mi arıyor, belirsizdi. Kadın büyük bir korkuyla ağlıyordu. İlk çocuğuna hamileyken karnına tekme vuran bu sert adam ölmesin diye onu affederek, hayır, olanları anımsamayarak ağlıyordu. bunca yılı birlikte geçirdikten sonra hayırsız evlatları bir bir yuvadan uçurup yine başa dönmüşlerdi. Adamın yüksek ateşi, hırıltıyla uyuması kadını çok ürkütüyor, bir ölüyle baş başa kalacak olmanın korkusuyla kıvranıyordu. Yorganın altından yükselen pis kokuya burnu alıştığı için hiçbir rahatsızlık duymadan 2 yıldır ayrı yattığı bu adama sarılmış bir şekilde uyuyakaldı. Adam sabahleyin erkenden uyandı. Ateşi düşmüştü ve karısıyla genç aşıklar gibi sarmaş dolaş yattıklarını gördü. Canı kahvaltı yapmak, dolaşmak istiyordu. Kendisini uyandıran aslında böyle bir iç tepiydi. Sessizce doğruldu. Hasta olduğunu unutmuştu. Bebek gibi bezlenmiş oluşuna şaşmadan çöp bacaklarıyla mutfağa gitti. Mutfağın görünümü onu duygulandırdı ama duygularının nedenini bilmiyordu. Çaydanlığı ocağa yerleştirdi. Alt çene dişlerini nereye koyduğunu hiç zorlanmadan anımsadı. Ama bu dişlerin pisliğini görünce iğrenip takamadı. Evi şöyle bir dolaştı, gözleri doldu, hatta ağladı ve bir süre kendini dinledi.
''Gahati, sana çay getirtim!''
diyerek karısını uyandırdığında, kadın bu tuhaf konuşma yüzünden korkuya kapıldı. Adamın T ve D harflerinin yerini şaşmadan değiştirerek konuşmasına şaşacak halde değildi. Korkusu, adamın felcinin iyileşmiş ve düşündüklerini söyleyecek hale gelmiş olmasına dönüktü. ''Ben hastayken gözüme baka baka paralarımı bankaya yatırdın. Gözüm görmüyor diye tüm paralarımı harcadın.'' sözleriyle başlayan bir saldırıya uğrarsa ne yapacaktı? Ağlamaya başladı. Ancak adamın teselli eden bir havası vardı. Kadın yine de adam paralarla ilgili bir soru sormuş gibi yanıtladı.
''Ölürsek kefen paramız bulunsun diye bankaya para yatırdım.''
dedi. Burnunu koluyla sildi ve ''Oğlun olacak o alçak, ver paralarını sayayım.'' dedi de hepsini aldı gitti diyerek daha çok ağlamaya başladı. Bu ağıtta iyileşmesi söz konusu olan adamla çatışmaya girmekten duyduğu korku başlıca etkendi. Kapıda sözü geçen oğlu belirdi birden.
''Baba neyin var?''
sözleriyle haykıran bu sesin sahibi, herhalde bezlenmiş olarak dolaşan çıplak bir ihtiyarın durumundan ürkmüş olmalıydı. Oğul annesine dönüp ''Ne yaptın bu adama?'' diye bağırdı. Adamın yüzü bu haykırıştan ötürü allak bullak oldu. Gelenin Azrail olduğuna karar verdi. Azrail'in huzuruna kefenini giymiş olarak çıkmayı daha uygun bulduğu için beline dolanmış olan bezleri çözmeye başladı. Babasının bu serbestliğinden utanan oğul balkona çıktı. Yeniden içeri girdiğinde onu bir kadın giysisi içinde buldu. Etek, adamın çıplak bacaklarını gülünç hale getirmişti. İçeri giren oğluna gülümseyen adam ona ''Hoş geldin yeğen!'' dedi. Güldü. Oğul, babasının üst çene dişlerinin yerinde olmadığını, alt çene dişlerinin gülen yüzdeki acayipliğini fark etti. Kadın oğlunun evde olmasına şimdi sevinmiş gibiydi. Adam balkona doğru yürüdü.
''Saksı nerede saksı?''
diyordu. Oğul babasının üst çene dişlerini aradığını anladı. Çünkü az önce balkonda bir saksı içinde babasının dişlerini görmüştü. Adamın dişlerini almak üzere balkona çıktığı belliydi. Kimsenin onun yapmak istediği şeyi engellemek, ''Dur ben getiririm, sakin ol, iyi misin?'' gibi sözler söylemek aklına gelmiyordu. Oğul babasını balkon kapısından izliyordu. Adam dişlerini ağzına taktı. Tam bu sırada bir serçe öttü. Adam birdenbire boşluğa doğru eğilip ''Kuzularım!'' diye haykırdı. Havaya doğru yükselen 2 eğri bacak, bir an savrulup gözden giden kadın giysisi ve yere çarpan bir vücuttan çıkan tok kemik sesi genç adamın kanını dondurdu. Kadın çığlıklarla aşağıya koştu. Kocasının burnundan sızan kanları tutmaya çalıştı. Zavallı adam bu sırada
"Teddy!"
dedi ve öldü. Yüzünde çocuksu bir anlam vardı. Teddy'nin kedi anlamına geldiğine kimse dikkat etmedi. Bu yüzden Teddy'nin son sözcük olarak kullanılma nedeni sonsuz bir sır olarak kaldı.
Gürsel Korat'ın D ve T öyküsünü Ender Yiğit seslendirdi.